Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Bu haftada her hafta olduğu gibi maziye şahitlik etmiş olanların hatıralarını sizlere takdim etmeye çalışacağız. Ancak programa başlamadan evvel radyo çalışanları ve bu programa emeği geçenler adına hepinize sevgiler ve saygılar sunmak istiyorum. Elimde Malik Aksel'in İstanbul'un Ortası adlı kitabı var. Malik Aksel, Osmanlı Devleti'nin son zamanlarına yetişmiş meşhur bir ressam. İstanbul'un Ortası adlı hatıralarında çocukluk, ilk gençlik, gençlik hatıralarını ve sonrasını çarpıcı bir dilden bizlere anlatıyor. Malik Aksel, hatıralarının bu kısmında yazı üzerinde duruyor. Hattatlardan, kağıt satıcılarından, mürekkepçilerden bahsediyor. Hele bir bahis var ki, Hattatlar Çarşısı'nın karşısında, Fuat Paşa Konağı'nın altında arzahalciler bulunur diyor. Bunlar da yazı işleriyle meşguldür. Fakat bunlar hüsnü hatla değil, yani hatla, güzel yazıyla değil, müşkilleri halleden yazıyla meşgul idiler. Bir vakitler, Sultan II. Ahmet zamanında, arzahalciler imtihana tabi tutulmuşlar. Ve onların doğru ve ahlak sahibi olmalarına dikkat edilirmiş. Bunların arzahalci başıları, kahyaları, çavuşları, teşkilatı var. Yani bir oda şeklinde teşkilatlanmışlar. Halkın devlete ait işlerde nerelere başvuracaklarını arzahalciler bilirlerdi. Yani bugünkü avukatlar gibi. Bütün bunlardan netice alamayanlar, yardımcın Allah olsun diyerek arzahallerini Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesine bırakırlardı. Çünkü Yavuz Sultan Selim Han celaliyle meşhur bir padişah ve bu gibilerin en çok korktukları padişah buydu. Kocasından şikayeti olan, kocasından sıkıntı gören kadınlar da Sultan İbrahim'in sandukasına arzahal koyarlardı sevgili dinleyiciler. Çünkü Sultan İbrahim'in hanımlarına çok yumuşak davrandığı, onları sevgiden, şefkatten mahrum etmediği bilinirdi. Onun için kadınlar şimdi deli denilen bu padişahı veli olarak görürlerdi. Ve Ayasofya Camii'nin arkasındaki türbesinin penceresi her zaman aralık olurdu. Kadınlar buraya dilek kağıtları, arzahaller atarlardı. Bir vakitler yine Halic'in kağıthaneye bakan kısmında Kara Ağaç açıklarında denizde mermer bir taş vardı. Bu taşa arzahal taşı derlerdi. Devlet dairelerindeki işleri sürüncemede kalanlar, müracaatları yerine getirilmeyenler, devlet memurlarından şikayetleri olanlar, bir ihtiyacı, bir derdi olanlar kayık tutup bu taşın yanına yaklaşırlar, taşın üzerine arzahallerini koyarlardı. Sonra bu arzahaller toplatılır ve saraya götürülürdü. Saray bu arzahalleri inceler, icabını yapardı. Ayrıca İstanbul'da türbelere, evliya türbelerine, mazanne, evliya olduğunu hüsnü zannedilen kimselerin türbelerine de bu sebeple çok gidip adak yapanlar ve orada dua edenler olurdu. Evet, dönelim arzahalcilere. Vezneciler de eski maliye nezaretinin altında sıralanmıştı bu arzahalciler. Arzı hal, halini arz etmek, dilekçe demek. Küçük bir masa, yanlarında bir şemsiye, bir de ziyaretçiye mahsus, arkalıksız küçük bir iskemle bulunurdu. Bu arzahalcilere arada sırada yaşmaklı, feraceli, çarşaflı, peçeli kızlar, kadınlar da gelirdi. Arzahal yazdırırlardı. Hatta rivayet o ki, efendim, aşıklarla maşukalar arasındaki aşk mektuplarını da bu arzahalciler yazarlardı. Bu iş tabii gizli kapaklı olacağı için bunları yazdıranların da yüzleri sımsıkı örtülü. Arzacı zaten bunların isteklerini, dileklerini daha önceden anlar. Bunun için hazır aşk mektupları da vardır. Müşkül pesent olmayanlar, işi acele olanlar bunları alır. İsim yerleri boş. Bu boş olan yerlere sevgilinin adı yazılır. Hepsi bu kadar. Artık bu mektup saklanır. Kimsenin eline geçmemesine dikkat edilir. Eskiden kız çocuklarına dikiş, nakış, biçki, gergef, kasnak öğretilirdi. Ve okuma öğretilirdi. Fakat yazı yazma deyince burada iş değişirdi. Sebebini herkes bilir. Aşk mektubu tehlikesi. Fakat gel gör ki o çağlarda da fettan bazıları aşk mektubu yazamazlardı ama arzacılara yazdırırlardı. Arzacılar sır küpüydüler sevgili dinleyiciler. Bu mevzuyu ele alan Avrupalı ressamlar var. Her şeyi büyüttükleri gibi onlar bunu da büyütmüşler. Bu sahneyi bir arzahalcı gözüyle, bir Avrupalı gözüyle ele almışlar. Çok defa mevzuyu müfrit, mübalağalı süslere boğmuşlar. Bu resimlerde yaşlı, sarıklı bir arzahalcı var. Onun yanında bir veya iki tane dilber var. Bunların başlarında bir hotoz, yüzlerinde tül yaşmak, gözler sürmeli, saçlar kınalı. Ağız, burun ise güya tülün altında, her şey tabak gibi. Hele yaşmak altında göğüs Avrupalı ressamların hayalleri nispetinde açılmış. Avrupalılara yaşmaklı, feraceli Türk kadınları işte böyle görülüyor. Ferace içindeki Türk kızı değil, sanki Fransız kızı. Bunlar İstanbul hatırası diye nerelere gitmiyor. Altlarına da Fransızca aşk mektubu yazıyorlar. Halbuki nerede öyle o şekilde gezmesi mümkün değil. Evet, işte bu arzahalciler yalnız devlet dairesindeki işleri değil, birbirini sevenler arasındaki işleri de gizli gizli hallederlerdi. Ve öyle arzacılar vardı ki, efendim mahkumu ipten alır derlerdi. Yani öyle dilekçe yazardı ki, mahkumu ipten, idam mahkumu ipten kurtarır. Evet, veznecilerde bu sessiz sanatlar, hattatlık, mürekkepçilik, kağıtçılık, arzacılık yer alırken, şehzade başına geçip de dilekler arasına gelince, her şeydeki gizlilik kalkar, bir gürültü, bir şamata kıyamet kopardı. Evet sevgili dinleyiciler, Cumhuriyet devrine gelinceye kadar İstanbul'da gece hayatı yoktu. Sadece Ramazan ayı gecelerinde, bir de donanma gecelerinde kadınlar sokağa çıkabilirlerdi. Ama yine de yalnız olmazlardı. Yanlarında mutlaka bir kösemen bulunurdu. Hele bir Arap bacı denilen kalfalar, bu süt kuzularını kurtlardan korumak için ellerinden geleni yapar, yanlarından kalın bastonunu, şemsiyesini eksik etmezlerdi. Bu ayda mahalle çocukları çanak içine bir kandil veya bir mum koyar, akşam saatlerinde kapı kapı dolaştırıp evlerden para toplarlardı. Bu arada hep de bir ağızdan yağ parası, mum parası, akşam oldu, kandil parası, kömürlükte kömür, hanımlara ömür, merdivenden iniyor, bize para veriyor, yağlı kapı, ballı kapı, halkası büyük, renkli kapı diye hep birden name ile mani okur, sonra amin derlerdi. Bu ev sahipleri de çocukların bu nameleri üzerine çocuklara para verirlerdi. Birinci Can Harbi sırasında kimsenin kimseye para değil bir şey verecek hali takati kalmamıştı. Dilenciler bile dilenmekten ümitlerini kesmişlerdi. Açlık, fakirlik her yanı sarmıştı. Yalnız insanlar değil, hayvanlar da açtılar. Cami avlularında güvercinlere mısır, buğday verilmediği için bunlar da uzaklara göç etmişlerdi. Bugünse güvercinler yem yiye yiye tavuklar gibi uçmayı unutmuşlar. Hatta elle tutulur hale gelmişler. Hayvanların sevimlileri şehirden uzaklaşmışlar. Sevimsizleri, kan emicileri, zehirleyicileri insana saldırdıkça saldırıyorlardı. Çünkü onlar da açtı. Geceleri uzaktan bir pencereden bir ışık göründü mü, bu ev halkının tahta kurusu topladıkları belli olurdu. Tahta evlerde tahta kuruları durmadan ürerlerdi. Sefalet, açlık, İnsanları kuruttuğu yetmiyormuş gibi bu hayvanlar da insanları durmadan kuruturlardı. Benizlerini soldururlardı. Geceleri dizi dizi insan kokusu gelen yerlere doğru akına başlarlar. Kısa bir zamanda 1000 tane olurdu. Bu mahlukların saldırısından kurtulmak için türlü çareler bulunmuştu. Başta gaz yağı ama bu da İstanbul'da lambalara yetmiyor. Bir de bu dert. Geceleri tahta kurusu tutmak için lamba yapmak lazım. Sonra da tahta aralarına gaz dökmek lazım. Her şeyin kıt olduğu bu devirde gaz yağı da vesikaylaydı. Bu sırada ağızdan ağza bir haber. Gaz yağına insan sidiği karışırsa gaz gibi yanarmış diye birçokları bunu denediler. Hatta o günlerde Rıza Tevfik'in bir kıtası dillerde dolaşıyordu. Gazı yok dediler, bu da naz dedim. 100 dirhem verdiler, pek de az dedim. Şişeye işedim, işte gaz dedim. Kenef kandilidir, lambayı seyret. Evet. İyisi mi? Dut yaprağını kurutup un gibi ufalayıp tahta kurusu yuvalarına serpmek. Gerçekten bu toz bir şey bırakmazdı. Ama 5-10 gün sonra yine bir saldırı, öncekinden beter. Bu kez buna da alışırlardı. Halk yangın yerlerine koşar, yıkık duvar diplerinde bulunan yapışkan ballı baba otlarını toplarlar. Yer yatakları kenarına yayarlardı. Ökse gibi bunlara yapışan tahta kuruları kımıldamaz hale gelirdi. Bunlar böylece yapışkan ballı baba otlarıyla salkım saçak çöp tenekelerine atılırlardı. Artık ballı baba otları üzerinde tahta kuruları bulunmuyor. Aradan yine kısa bir zaman geçiyor, sanki tahta kuruları kanatlanıp yatakların üzerine uçuyorlar. Otlar üstünde ise bir tane dahi yok. Bu insanın aklına durgunluk verecek bir hadise. Buna akıl erdirmek için duvarlara bakmak lazım. Karanlıkta yapışkan otlara yaklaşmadan bir hırsız gibi duvarlara tırmanan tahta kuruları dizi dizi tavana akın ediyorlar. Sonra da buradan kendilerini aşağıya, yataklara doğru salıyorlar. Daima da insanı hedef alıyorlar. Anlaşılıyor ki açlık insanlar gibi onların da zekalarını biliyor. Sokaklarda yiyecek içecekten çok pire tozu, sinek kağıdı, haşerat tütsüsü, bit için civa merhemi satılıyordu. Ama tahta kurusu, tahta biti ise tahta evler durdukça duracağı benzemiyordu. Bunun tek düşmanı yangınlardı. Bunu da kim akla getirebilir? Bu tahta kurusu için yangın yakmak gibi bir şey. Yorgan yakarlar ya. Ekmeğin buğdaydan yapıldığını sadece kitaplar yazıyorlardı. Halbuki buğdaydan gayrı nelerden ekmek yapılmıyordu? Mısır koçanından, süpürge tohumundan, hatta kağıthanede bulunan bir çeşit hamur buna katılırdı. Bu arşivlere geçmiş bir hakikat. O devirde Almanya'da suni yiyecekler almış yürümüştü. Çayın, kahvenin, şekerin erzazları çıkmıştı. Sonra kağıttan elbiseler, papuçlar, yalnız bunlarla fazla yağmurda durmamak lazımdı. Piyasaya yayılmış olan bu eşyaların görülmediği alan yoktu. Bir ara Alman fıstığı diye bir çekirdek elden ele dolaşmaya başladı. Bu üç köşeli, sert kabuklu fıstık kayın ağacı tohumuydu. Açlığı unutturuyordu. Sakız gibi insanı oyalıyordu. Sonra da yedikçe insanın ağzı deve gibi köpürüyor, midesi kaynıyordu. Buna Alman fıstığı denmesinin sebebi bu gibi şeylerin oradan gelmesinden dolayıydı. Aslında bu da yerli bir buluştu. Bir kilosu soyulunca bir avucu bile doldurmuyordu. Gıdalardan sonra akıl almayacak daha neler meydana çıktı 1. Cihan Harbi sıralarında. Bir ara Avusturya İmparatoru İstanbul'a 32'lik büyük bir top hediye etti. Her şeyi tamam olan bu top dünyanın en tehlikesiz topu idi. Hatırayı Celadet adı verilen bu top Bayezid da Harbiye Nezareti kapısının önüne kondu. Parayla alınan altın, gümüş, demir, çiviler buna çakılıyordu. Paraları da harp malullerine veriliyordu. Zengin müesseseler ise bu topa altın çivilerle adlarını yazdırıyorlardı. Evet, anladığınız gibi bu top tahtaydı. Bugün eski askeri müze olan Aya İrini'nin bodrumundadır. Daha doğrusu çürümeye terk edilmiş durumdadır. Üzerindeki altın çiviler değil, sade paslanmış demir çiviler var. Evet. Vaktiyle Hint mihracesi sarayının önüne büyük bir altın top koydurmuştu. Bu topun mihracenin servetini göstermekten başka işe yarar bir yanı yoktu. Sonra yıllar sonra Küveyt emirinin altın otomobili İstanbul'dan geçti. Evet. Varlık insanı şaşkına çevireceği gibi yokluk da insanı şaşkına çeviriyor. Evet, Malik Aksel 1. Cihan Harbi'nde yatılı okullardaki en heyecanlı yarışmanın efendim yemek zili çaldığı saatte olduğunu anlatıyor. Selim Sırrı Bey'in emriyle okunan bir yemek duası vardı. O da yarı aç yarı tok çocukların ağızlarından eksik olmazlardı. Bu duayı İbrahim Alaaddin Gövsa yazmış, Musa Süreyya Bey de bestelemişti. Şükran ile demsaz olalım gür sesimizle, gül destelerin şive-i şükranesi cale, duanın sonu da hamdolsun sana ey Rabb-i İbad mısra ile bitiyordu. Buna ilk itiraz sesini Muallim Cevdet Bey yükseltti. Mektepte Kısas-ı Enbiya peygamberler tarihi muallimiydi. Burası kilise mi? Böyle dua olur mu? Dedi. Çocuklar da ne yapacaklarını bilemediler. Bu dua süpürge tohumundan yapılan tava ekmeği içindi. Bu dua da ekmek vesikası kalkıncaya kadar sürdü. O zamanlar ilk mekteplerde, medreselerde haftada birkaç kez zafer duaları okunurdu. Binbir salaten tüncina, ayrıca kunut duası tekrarlanırdı. Nur Osmaniye Camii'ne imaret dönüşü ikişer ikişer sırayla küçük mollalar yani medrese talebeleri gelirlerdi. Bunların sırtlarında cübbe başlarında sarık vardı. Bu çocukların vazifeleri de Fetih Suresini okumak idi. Sultan 3. Selim zamanında Ruslarla olan harp uzayınca camilerde Fetih Suresi okumak adet halini almıştı. Bu dua için padişah hediyeler gönderirdi. Bir defasında padişah gönderdiği hediyenin kenarına şöyle bir yazı yazmış. Bilmem hulus ile yani iyi niyetle, samimiyetle, ihlasla mı okunmuyor, yoksa ehline mi tesadüf edilmiyor? Şimdi yine 6 ay okunsun, akçesi de benim hazinemden verilsin. Akçe ile okunan daha böyle olur diye yazmış. Evet, bu kadar sıkıntıların içinde alem yine ol alem, devran yine ol devrandı. Direkler arası yine tiyatrolarla dolup boşalırdı. Kantolar, düettolar, ağam eğleniyor, köy düğünü, leblebici horhora, Arif'in hilesi gibi şarkılı oyunlar rağbetteydi. Yani birileri ağlıyor, birileri gülüyordu. Bir Ramazan ayı gecesi, şehzade başında bütün yolları inzibatlar tutmuştu. Tiyatrolardan çıkanlardan askerlik vesikası soruluyordu. İzinli askerler bile posta ediliyordu. Askerlik yaşında olan, hatta yaşı küçük, boyu büyük, genç ilisi çocukların nüfus kağıtları sorulmadan toplatılıyordu. Manzara çok acıklı, şaşkınlık vericiydi. Bunlar sorgu sual edilmeden şehzade başından asker talimgahına gönderiliyordu. Yeni caminin Mısır çarşısına bakan taş duvarın önünde beyaz başörtülü kadınlar oturmuşlar. Önlerinde birer beyaz yaygı, bir şeyler satıyorlardı. Çanakkale Savaşı'ndan sonra sulh ümidi arttı. Uzaktan parlayan yıldız uzun sürmedi. Üzerinden kara bir bulut geçti. Çocuklarına sulhi adı koyanlar bile sulh sözünü tekrarlamamaya başladılar. Artık bu kelimenin tılsımına kimse inanmamaya başladı. Şehzade başında Direkler Arası'nın meşhur tiyatrolarından biri Millet Tiyatrosu'ydu. Burada Burhanettin Tepsi'nin dram kumpanyası Neron'u oynuyordu. Aktör Burhanettin değil de sanki Neron dirilmiş Roma'nın ateşler içinde manzarasını seyrediyordu. Beyaz harmanisinden kollarını kaldırıp Roma'ya şiirler okuyor, şarkılar söylüyordu. Bu korkunç sahne İstanbul'un o müthiş yangınlarını hatırlatıyordu. Neron'un yüzü sahneye akseden kırmızı ışıklarla bir kat daha korkunçlaşıyordu. Herkes heyecan içindeydi. Bu iri yarı aktör sanki bambaşka bir insan olmuştu tiyatroda. Burhanettin'in sesinden gayri bir ses çıkmıyordu. Seyirciler dikkat kesilmişlerdi. Tam bu sırada güm diye bir ses adeta seyircileri yerlerine fırlattı. Şaşkınlık korku arasında kadife perde kapandı. Ortalığı derin bir sessizlik kapladı. Konuşmadan çok herkes birbirine bakıyordu ne oldu gibisinden. Biraz sonra perde önüne bir aktör çıktı. Muhterem tiyatro perveran efendilerimiz. Merak ve endişe buyurmayınız. Tiyatromuza 5 dakika fasıla verdik. Arkada aksesuar odasının kapısı devrilmiştir. Oyunumuza devam ediyoruz. Affınızı rica ederiz. Bu sözler bitmeden ikinci bir güm diye bir ses gelince zaten şüphede olan halk panik vermeden heyecanla dışarı çıktı. Daha sahura bir saatten fazla zaman vardı. hızlı adımlarla evlerine gidenler çoğaldıkça çoğaldı. Ben veznecilerde Derviş Paşa sokağına daldım. Bayezid hamamı önünde bir kalabalık vardı. Aralarına karıştım, yol ortasında küçük bir çukur gözüme ilişti. Buradan çıkan taşlar da şuraya buraya fırlamış, durum anlaşıldı. Ferah Tiyatrosu'nda Nero'nun oynandığı sırada İngiliz tayyareleri tarafından İstanbul baskına uğramış. Oyun esnasında işitilen gürültü buymuş. İkinci bomba da Bayezid Meydanı'na düşmüştü. Üçüncüsü de Bayezid Camii'nin küllük denen kısımdan camiye giren aralıkta dört köşe taşların içine düşmüştü. Birkaç gün sonra ikindi vakti korkunç bir gürültü oldu. Silah sesleri işitildi. Mermiler gökyüzünü pamuk tarlası gibi yumak yumak beyazlıklarla doldurdular. Bu görülmemiş bir manzaraydı. Toplardan mağda, minarelerin şerefelerine yüksek damlara da makinalı tüfekler yerleştirilmişti. Bu arada hayret verici bir hadiseyle karşılaşıldı. Ateş kesildi. İstanbul'a doğru ilerleyen 3 İngiliz tayyaresinin arasına bir Türk tayyaresi girmişti. İngiliz tayyareleri bombalarını atmadan İstanbul semalarını terk ederken her iki tarafın makinalı tüfekleri havada kamçı gibi beyaz izler bırakıyordu. İngiliz uçakları Çanakkale'ye doğru dönüş yaparken Türk tayyaresi de Yeşilköy'e doğru süzüldü. Ertesi gün gazetelerden öğrendik. İngiliz tayyareleri arasına giren, onlara ateş açan tayyareci Fazıl Bey'miş. Yaralanmıştı. Gülhane Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Bu hadiseden kısa bir zaman sonra İngiliz, Fransız ve İtalyan gemileri İstanbul'a girdiler. Bunlar içinde Fazıl Bey'le çarpışan İngiliz tayyare filosu subayları da vardı. Bunların ilk işleri Gülhane Askeri Hastanesi'ne gidip yaralı Fazıl Bey'in elini sıkmak oldu. Her sene Ramazan ayında eski direkler arası hatıraları anılır, hasreti, üzüntüsü duyulur. Sanki Ramazan ayı direkler arasından ibaretmiş gibi. Halbuki direkler arası, Malik Aksel'in de anlattığı gibi, meşrutiyet sonrası İstanbul'da ihdas edilmiş bir eğlence yeri. O zamanki kısıtlı eğlence imkanlarıyla, biraz edebi de gözeterek, işte tiyatrosu, karagözü, meddahıyla bir eğlence merkezi. Zamanla o da çöktü gitti. Peki bu direkler arasına ne oldu da namı nişan ortadan kalktı? Direkler arası onu da söyleyelim. Edirne Kapı'dan başlayan ve Sarayburnu'na kadar uzanan bir yol vardı Bizanslar zamanında. Bu yol kral yoluydu. İmparator yoluydu. İmparator yolunun kenarlarında direkler diziliydi. Bu direklerden dolayı burası bir protokol yoluydu. Zamanla bu direklerin hepsi yıkıldı. Sadece direkler arasının olduğu yerdeki yol oradan da geçerdi. Oradaki direkler kaldı. Bu direklerden dolayı buraya direkler arası dendi. Daha sonra bu direkler yıkılmış ve Cumhuriyet'ten sonra ortadan kaldırılmıştır. Şimdi bu direkler arasını içine alan Şehzadebaşı'nın bir bölümü olan bu yolun en parlak devri 1908 öncesine rastlar. Vaka o zamanlar bir istibdattan söz ediyorlar ama Sultanahmet devri, Abdülrezzak ile başlayan tuluat oyunları, Türk temaşa sanatına her çeşit yenilikler, işte o ibişler falan, kavuklu hamdiler hep o zamandı. Meşrutiyetten önceki direkler arasında orta oyunları çok rağbetliydi. Meddahlar, karagöz, yani Türk menşeili temaşa sanatları rağbetliydi. Meşrutiyetten sonra artık efendim tiyatrolar, kantolar, oyunlar, öyle oyunlar moda oldu. Sadece Türkler değil, Ermeniler, Rumlar da bu Türk sanatlarında, yani orta oyunu, meddah, karagöz gibi sanatlarda çok nam almışlardı. Türkler ve Türkler kadar da Rumlar Ramazan ayını iple çekerlerdi. Çünkü bu sanatçılar bir senelik kazançlarını bu ayda toplarlardı. Müslümanlar için Ramazan ayı ibadet ayı, Hristiyanlar için bolluk ve neşe ayı idi. Meşrutiyet inkılabı yapılınca, ikinci meşrutiyet ilan edilince ve zamanla Sultanahmet de tahttan indirildi bir sene sonra malum, sürgündeki, menfaadaki o eski tiyatrocular İstanbul'a döndüler. Yine amatör oyuncuların da sayısı günden güne arttı. İstanbul'da bir dram sanatı aldı, yürüdü. Efendim, orta oyuncular, meddahlar, karagözcüler ikinci plana düştü. Ve o şaşalı günlere veda ettiler. Zamanın parolası meşrutiyet övülecek, eski devir yani Sultan Hamit devri, istibdat devri yerilecekti. Kabak tadı verene kadar bu tekrarlandı. Çünkü halkın bunları öğrenmesi lazım deniyordu. Tabii böyle olunca orta oyunculara, meddahlara da bir iş düşmüyordu. Bu ilk hız sona erince 1910 yılında direkler arasının o tarihi direkleri yıkıldı. Bu direkler elektrikli tramvay uğruna ortadan kaldırıldı. Yol açıldı ama direkler arasında sadece adı kaldı. Bu yol hususiyetini kaybetti. Mimari şekli bozuldu. Fakat zamanla buna da alışıldı. Eskisi gibi eğlencelere devam edildi. 1919'da direkler arası bir daha sarsıntı geçirdi. Rusya'dan vapur doluları gelen Vrangel orduları döküntüleri daha İstanbul'a varır varmaz açız bizi ekmek verin diye bağırıyorlardı. Yüzüklerini bileziklerini satıyorlardı. Ya yıllar boyu Türklerin kuyusunu kazan bu millet bu defa Türklere avuç açtı. Üzerlerinde ne varsa öylece kaçmışlardı. Hele kadınlar pislikten, sefaletten bitlendikleri için saçlarını kökünden kesmişlerdi. Sonra da ne buldularsa başlarına geçirmişlerdi. Halk o zaman farkında değil, buna Rusbaşı dediler. İstanbul hanımları da böyle renk renk örtülerle bu göçmenleri taklit ettiler. Hatta omuzları yırtık elbiseler bile çabucak moda oldu. Yırtık omuzlu elbiseler yayılmaya başladı. Hatta karikatürlere bile geçmişti bu yırtık elbiseler. Malum Rusya'da ihtilal oldu 1917'de. Fakat çara bağlı olan ordular, Kolçak ve Vrangel orduları Bolşeviklerle mücadele ettiler. Fakat daha sonra bu ordu yenilince, çar ordusu, beyaz ordu yenilince, Kızıllar galip gelince, bu ordu mensupları, eski soylular, Rus asilleri, Rus toprak sahipleri gemilere dolup İstanbul'a sığındılar. Ve 1919 yılında bu moda İstanbul'da hayli hareket getirdi. İstanbul'a plaj modasını bu Rus macirleri getirdiler. Denizden kaçan, o zamana kadar denize gitmeyen İstanbul halkı bu defa Florya'ya koştu. Şimdiki Florya. Halbuki eskiden halk tarihi çınarlar ve menba sularıyla meşhur Florya'ya, Florya kuşunu dinlemek için giderlerdi. Bu defa da kızgın kumlar üzerinde yatan Rus dilberlerini seyretmeye gittiler. Vaka bu Rus dilberleri şimdiki Bayoğlu falan değildi. Bunlar üstelik dilimize de karıştılar. Herkesin bildiği Florya adını Florya'ya çevirdiler. Namahremlik kalktı. Türk kadınları içinde açılma devri böylece başladı. Rus erkekleri büyük üniformalarıyla küçük oyuncak bebekler satmak üzere köhne İstanbul sokaklarına dalıyorlardı. Bir matmazel 5 kuruş diye bunları satmaya uğraşıyorlardı. Barlarda kabacılık yapıyorlardı. Karıları da içeride vur patlasın çal oynasın Beyoğlu halkını eğlendiriyordu. Eğlence yerleri bütünüyle bunların istilasına uğramışlardı. Bu dilberler tutkunlarına ucuz gönül vermemeyi de biliyorlardı. Sessiz sedası etrafı soyup soğana çevirmede hayli marifet sahibiydiler. Haroşa kelimesini Türkçe'ye soktu bunlar. Haroşa, Rusça güzel demektir. Bunlara bir şey sorulduğu zaman haroşa diye cevap verdikleri için bunlara haroşa demişlerdi. Bunlar, haroşa kelimesini Türkçe'ye soktukları gibi vodkayı, rakının yanında vodkayı, kumarın yanında tombalayı, çifte tellinin yanında da balalaykayı getirdiler. Kazaska ile Zeybek, sarışınlı Esmer yan yana geldi. Ve günlerini gün ettiler. Onlar kendi memleketlerinden kovulmuş, Türkler de kendi memleketlerinde yabancı, küskün idi. İkisi de istila ordularına düşman idiler. Bütün bunlara rağmen gülmeyi de unutmadılar. Bu 25 bin göçmen kafilesi tombalayla İstanbul'a gece hayatını da getirdiler. Hiçbir şeyi olmayan, hiçbir şeyi kaybetmez fehvasınca bunlar sermayesiz, masrafsız her şeye atıldılar. Para kazanmak için ince ve uzun düşünmediler. Gazetelerde alışılmamış ilanlar çıkardı. Rus matmazelleri tarafından güreş, 9 kısımdan mürekkep, fiyatlar 15 kuruş. Güreşe ait kızların bildikleri bir şey yoktu ama İşte güzel vücut, kıvrak hareketler her şeyi unutturuyor. Aranan da buydu. Bu derece tefessüh etmişti. Artık direkler arasında Türk sanatından gayrı her şey vardı. Önce emekli tombul kantocular, şamramlar, virjiniler, amelyalar sessizce sahneden ayrıldılar. Bunlar yerlerini varyetecilere terk ettiler. Artık kadının şişmanı diye zayıfı makbuldü. Şişman kadınlar Osman Hamdi Bey'in tablolarında kalmıştı. Kadın sarışın olacak, mavi gözlü olacak, endamlı, zayıf olacak. Tulaat kumpanyaları sallantıya düştü. Kel Hasan'ın oynadığı, efendim Leblebi Horora'nın oynadığı hep bu eski orta oyunları birer ikişer ortadan kalktı. Önce kahvehanelere taşındı, ondan sonra kapandı. Kara gözlüler mahalle kahvehanelerinde perdelerini kurmaya başladılar. Ondan sonra birer ikişer onlar da ortadan kalktılar. Bu yabancı göçmenler eski kantocular gibi insandan kaçmazlardı. Varda kosta yürürler. Dizlerine kadar tafta fistanla cesaretli, insana alışık haller alıyorlardı ki o zamanki insanlar için en şaşırtıcı taraf buydu. Daha sonra Rus varyeteleri geldi. O zamana kadar insanların böyle akrobat hareketleri yapması görülmemiş şeydi. Erkek genç kızı havaya atıyor, sonra belinden tutuyor, bacaklarından tutup hızla döndürüyor falan. Bunlar milleti çok ilgisini çekiyordu. Mütareke sıralarında yabancılar bir taraftan Türkleri keşfetmekle meşgulken, Türkler de bu sarışın Rusları keşfetmeye kalktılar. Demişler ya, komşunun tavuğu komşuya kaz, karısı da kız görünür. Onun gibi Osmanlı hayatı artık yavaş yavaş tefessüh etmeye başlamıştı. Evet sevgili dinleyiciler, işgal yılları, Rus macilerinin gelişi, İstanbul hanımları yine de tereddüt içinde, bir kısmı çarşafa Avrupa'yı bir şekil vermedi, yarışa çıkmış gibi. Bir kısmı da banto, sıkma başla yeni bir kıyafeti benimsiyor. O devirde Şehzadebaşı, Nişantaşı, Kadıköy'de o kadar zarif çarşaflı kadınlar vardı ki, ecnebi kadınlar, Robert Kolej'de Amerikalı muallimeler çarşafa girip de Beyoğlu'nu öyle çıkarlardı. Burada bu yabancı kadınların asıl ikinci merakı, Türk erkeklerinin çarşaflı kadınlara laf atıp atmadıklarını öğrenmekti. Nitekim Abdülhakamet'in refikası Lüsyan Hanım dahi kendini bu histen kurtaramamış. Ama erkeklerde böyle bir şey yoktu. Çünkü erkekler bilhassa böyle tam örtülü hanımlara çok edepli davranırlardı. Zamanla peçeler erkeklerin feslerindeki püsküller gibi süsten başka bir şey olmamaya başladı. Çarşaflar daraldı, öyle ki faytona bile binilemez oldu. Buna da çare bulundu. Yırtmaçlı çarşaf. O sıralarda bu moda, daha doğrusu açılma, halkı pek meşgul etti. Buna bir de türkü uyduruldu. Yandan yırtmaç çarşaflar, görünüyor bacaklar. Kapayın şeytan postallar, imreniyor gören esnaflar. Şark modasıyla garp modası birbirlerinin peşindeydi. Aslında o devrin çarşafları adeta Paris ile İstanbul'u birleştirmişti. Çarşaf örtü olmaktan çıkmış, lüks bir giyim olmuştu. Rus ressamları kraldan çok kral taraftarı. Bunlar tiyatroları, sinemaları, pastaneleri, eski Sadabat manzaraları, eğlenceleriyle donatırlardı. Harem hayatı, eski yaşmaklı kadınlar gibi şark modası resimler bunlarla İstanbul'a geldi. Bu arada Sanayi Nefise Mektebi'ne, yani o zamanki Güzel Sanatlar Okulu'na el attılar. Bu göçmenlerin kolayca para kazanma yollarından biri de modellikti. Bunlar bu boşluğu da doldurdular. Hele Nina denilen sarışın el üstünde tutuluyordu. Namık İsmail, Çallı İbrahim, Feyhaman Duran hep aynı modelden resimler yaptılar. Galatasaray sergileri ananevi manzaralardan sonra bunlarla dolmaya başladı. Bu tarihlerden sonra yalnız direkler arası değil, birçok şeyler değişti. Bu sarışın göçmenlere yardım elini uzatanlar, evinin kapısını açanlar, gönüllerini kaptıranlar, sonra onların nazik marifetli parmaklarıyla soyulup iflas edenler. Artık bu Rus dilberlerinin onlara verecekleri tek şey merhametten başka bir şey değildi. Bu maceralar çoğunlukla morfin ve kokainin ardından geliyordu. İlk sahne artisti Afife Jale bu iptiladan kurtulamadı. Ümitsizliğe düşenler için tek yol bu oluyordu. Bu hastalık hayli kurbanlara mal oldu. Ferah Tiyatrosu kapanmak üzereyken Darül Bedai bu tiyatroyu ayakta tuttu. İlkin oyunlarda Mınakyan Efendi'nin kokusu duyuluyordu. Zamanla benliğini kazaldı. Daha sonra direkler arasının en eski, en muhteşem tiyatrosu Ferah Tiyatrosu bütün hatıralarıyla ateşe gömüldü. Ferah Tiyatrosu'nun yanmasından sonra İstanbul'un zengin ve meşhur mahallelerinden Kalenderhane Mahallesi istimlak edildi, yıktırıldı. Buraya yeni bir tiyatro yaptırılacağı sırada 3 tiyatro binası yıkıldı. Ferah Tiyatrosu yerine tiyatro yapmaktan da vazgeçildi. Bundan sonra bir istimlak dalgası da kalanları sildi süpürdü. Böylece direkler arasının köküne kibrit suyu döküldü. Evet, eskilerin hafızalarında tatlı hatıralar bırakan direkler arası işte böyle yıkıldı. Fakat hikayeleri bitmedi. İşte bu kadardır o hikayet. Bakisi güzafı bir nihayet. Thank you. Evet sevgili dinleyiciler, bu hafta da bize tahsis edilen müddetin sonuna geldik. Haftaya yeni bir hatıralar programında ve yeni hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.